Ayrım 13.
Tahir Bey, ne yapıyorsun? Bunlar dövüşebilir mi? Bunu onlara soralım. İmam bir yana çekilmiş, kıs kıs gülüyordu. Tahir Bey kaçaklara seslendi. Sesi yüreklendirici, teşvik ediciydi. Dövüşür müsünüz? Cevap bir gök gürültüsüydü. Dövüşürüz. İşte herkes şahit. Bu sözü yerine getireceksiniz. Mehmet Bey'in kurşun vurulaması sesi Tahir Bey'inkini bastırdı. Eğer bu söz tutulmazsa, eğer bir defa daha firar ederseniz işte o zaman leşlerinizi köpeklere yediririm. Bunu bilmiş olun. Şimdi kaçaklarda sevinçli bir kıpırdanış, solgun yüzlerine yeniden kan yürüyor. Artık bir et ve kemik yığını değiller, birer asker onlar. Yeniden kıtalarına dönecekler, cepheye gidecekler, savaşacaklar, ölecekler belki ama şerefleriyle. Böyle düşünüyordu Yusuf, bugünü unutmayacaktı hiç eğer ömrü varsa. Kahvelerde anlatırdı artık, 50 firarinin idamdan nasıl kurtulduğunu. Anlatırdı arkadaşlarına, sonra da evlatlarına, torunlarına eğer ömrü varsa. Kadir Çavuş'un sesi binanın taş duvarlarında yankılandı. Hey İzzet Onbaşı, buraya gel. İzzet kirli battaniyelerin saman yastıkların arasından doğruldu. Kapı aralığından içeriye soluk bir gün aydınlığı vurmuştu. Çavuş uzun boyuyla orada duruyordu. Bir hayal gibi İzzet o yana yürüdü. Buyur çavuşum. Çavuş Rumeli yeşili gözlerini kırpıştırarak İzzet'i süzdü. Senin bir ağabeyin var mı? İzzet'in yüreğine bir ateş değdi. Necip, Necip'e bir şey oldu muhakkak. Fısıltılar. Bir felaket haberi almışçasına renksiz yüzler. Her şey silinip kötü bir griye boyandı. Var ya çavuşum, korkuyla bekledi. Necip midir adı? Yüreğindeki ateş büyüdü, boğazına dayandı. Evet, bu son kelime duyulmayacak kadar cılız çıkmıştı. Ha, Necip, gel benimle. Hissiz bacaklarla yürüdü, dışarıya çıktılar. Havada bir toprak kokusu, demek gece yağmur yağmış. Ağabeyime bir şey mi oldu? Çavuş yok canım, öyle mi sandın? İzzet baştan ayağa titredi, gövdesi çözülüyordu şimdi. Dişleri birbirine vurdu, çözülüyor. Öyle sandım billahi. Kadir Çavuş güldü. Allah iyiliğini versin. İzzet derin bir nefes aldı. Çerkez Ethem'in adamı değil miydi? Buna cevap verebilmek çok zordu. İşte böyle. İnsanların yüceltilmesi kadar yerin dibine batırılması o kadar kolay ki. Çerkez Ethem'in adamı olmak, daha önce bir fazilet abidesi de olsanız adınıza vurulmuş bir lekedir artık. Ömür boyu bu lekeyle dolaşacaksınız. İşte bu kadar basittir her şey. Bunları düşündü o kısa sessizlik süresi içinde. Sonra evet dedi, onun adamıydı. Necip ötede dalları yeni uyanmaya başlamış bir ağacın altındaydı. Yanında birkaç asker İzzet'i görünce sıyrıldı aralarından, çavuş sordu. O değil mi? Evet o. Sahiden o muydu? Çünkü İzzet'in kafasında Necip hep atıyla pırıl pırıl çizmeleri, uzakları ve yüksekleri seçen bakışlarıyla belirirdi. Oysa şimdi mağlubiyetini gizlemek için gözlerini kaçıran, ünvanlarını kaybetmiş eski bir soylu gibi duruyordu. Yüz çizgileri babasına iyice benzeyivermiş. İzzet babasının hasretiyle yaklaştı ona, elini öptü. Böylelikle Necip ağabeyliğini yeniden duyarak ezikliğinden sıyrılır gibi oldu. Belki de güçlü görünmek gerektiğini düşündü. Çavuş, hadi bakalım hasret giderim biraz dedi. İzzet, sağ ol çavuş dedi. Yürüdüler, bir tahta sıraya çöktüler. Söze nasıl başlayacaklarını bilemiyorlardı. Necip cebinden tabakasını çıkarttı. İzzet gülerek, ecnebi mi dedi, yok. Sigaralardan birini aldı. Necip, ne tuhaf dedi. Nedir tuhaf olan? Kütahya'da olan işler, Ethem davası yani. Az kalsın kardeş kardeşe vuruşacaktık. Sahi düşündün mü bunu? Elbette. Ben de. Tetiğe basarken hep sen gelirdin aklıma. Ya ağabeyimi vurursam derdim. Necip kara lacivert gözlerini kaçırıp ötelerde bir yere dikti. Çerkez'le bir yere varılmayacaktı. İçimden bir ses bu iş iyiye gitmiyor diyordu. Bu iş boka gidiyor. Dön Necip. Bıraktık Ethem'i sonra. Miralay Kazım Bey'e sığındık. Sigarasından derin bir nefes çekti. Döndüm. Bu tarafa geçtik işte. İzzet başı önünde dinliyordu. Necip konuyu değiştirdi. Anamı babamı öyle bir özledim ki, yoruldum mu ne yoksa yaşlanıyor muyum? Erken yaşlanma denir buna. Daha 30 yokuz. Ancak çok işler gördük İzzet. Kısa ömre sığmayacak işler. Evimizi özledim. Sedirlerimizi, yastıklarımızı. Tuhaftır lavanta kokan dolaplarımızı, babamın tütün sarışını, anamın dantel örüşünü. Sen de düşünür müsün bunları? Anamı babamı, Dudaş Yaylası'nı özlüyorum elbette. Bağı bahçeyi sonra arkadaşlarımı. Dudaş Yaylası'nın kızlarını da özlüyorsundur. İzzet şaşırdı. Yok canım dedi. Hele sen bir evlen de artık durulmuşa benzersin, tam zamanı. Necip sigarasını ayağıyla iyice ezdi. Boş ver dedi, savaş içindeyiz. Yarınları düşünmek istemiyorum hiç. Ama bak, senin aklından geçen biri varsa gidip isteriz. Hele bir vermesinler de bakalım, var mı öyle biri? Kaçırma yüzünü. Var elbet, ben bilirim. Ağabeyinim ben, Necati Bey'in kızı, doktorun kızı, biliyorum. Evet o, gidip isteriz. İsterse vermesin kızını Necati Bey, billah vururum. Yapamam mı? Gideriz insan gibi isteriz. Verdi vermedi. Kendi bilir. Bak sarardın. Ben seni bilirim. Gözlerinden okurum içini. Bırak bunları ağabey. Necati Bey'i babam gibi severim. Bu bahsi kapat. Neden? Çünkü doktorun kızı nişanlandı. Necip sinirli sinirli bıyıklarıyla oynarken durdu. Ne demek bu? Nereden biliyorsun? Duydum işte, bir mülazımmış. İnanamamıştım ama sonra gözümle gördüm. Parmağında yüzük vardı. Necip gözlerini indirdi. Konuyu açtığına pişmandı. Yeniden bıyıklarıyla oynadı. Mülazımmış ha? Doktorla kızı bir yaylanın içindeydiler. Önce tanımamıştı Necati Bey'i. Sırtında üniformasıyla küpe gidiyorlarmış. Araba çeşme başında durunca İzzet Necati Bey'i fark etmişti. Doktorum diye fırlamıştı. Doktorum derdi ona. Koşup doktorun eline yapıştığında bir ipek hışırtısı duymuştu. Ne zaman gördün dedi Necip. Yunan çekildikten sonra takipteyken. Gerçekten yüzük var mıydı? Vardı ya. Gri çarşaf yanı kıpırdamıştı. Doktorun elini öpmüş, hafiften başını o yana çevirmişti. Münire, altın yaldızlı bakışlar, bal kahve gözler gülümsüyor ve İzzet derin bir suya bakmış gibi oluyor. Derin, içinde ışıkların oynaştığı dupduru bir su. Daldıkça dalası geliyor insanın. Ancak nereye varılacağı belli olmayan korkutucu bir derinlik bu. Yakamozlanan sulardan boğulmamak için çırpınarak sıyrılmıştı. Necati Bey anlatıyordu. Hastane malzemesi hayli eksik, inşallah artırılacak. Sıhhiye müfrezelerinin de bölüklere çevrilmesi düşünülüyor. Sen nasılsın? Bazen seni arıyorum. Az hasta taşımadın yanımda. Kızına dönmüştü. Öyle iri yarı adamları sırtına alır bir çırpıda merdiveni çıkardı. Münire kaşlarını kaldırıp şaşırmış bir yüzle bakmıştı. Şimdi o eski gücüm kalmadı doktorum. Yok canım, şimdi daha da güçlüsündür. Harp adamı canlı tutar. Gözleri yerdeydi hep. Yakamozlu dalgalar üzerine geliyordu. Ama o Münire'nin varlığını yok farz etmeye çalışıyordu. Mümkün mü? Orada sadece Münire vardı. O erimiş altın bakışlar ister istemez kirpiklerine bulaşıyordu altın tozlar ve işte o zaman gözleri toprakla uğraşmamış ancak gül goncalarına uzanmış ince iki beyaz güvercin benzeri ellere takılıverdi. Sağ elinin yüzük parmağında bir altın halka. Necati Bey anlatıyordu. Murat Ağa'yı sonbahardan beri görmemişti. En son uğradığında yine o güzelim çavuş üzümünden yemişti. İlle de Murat Ağa'nın üzümü derdi. Necati Bey Dudaş'a geldiğinde eğer üzüm zamanıysa İzzet'in babası onun için mutlaka bir sepet üzüm toplattırırdı. Hele bir mola ver doktorum derdi Murat Ağa, çağırırdı onu. O da elinde çantası mendiliyle terini sile sile çardak altına gelirdi. Güleç güneş yanığı yüzüyle. Necip doktora biraz uzak dururdu. Boncuk boncuk terlemiş sürahiyi koşturan, üzüm toplayan İzzet olurdu. Demek öyle dedi Necip. Yeni bir sigara yakmıştı. Bana bak oğlum, eğer kızı gönlünden çıkaramayacaksan. Gönül mönül işi değil ağabey, öyle aklımdan geçivermişti. Necip güldü, dizine vurdu İzzet'in. Aklından geçivermiş, ben senin yüreğini okurum, bal gibi sevdalısın bu kıza. Bak eğer ondan kopamayacaksan gidip alırız oğlum. Mülazım filan dinlemem billah. Delisin sen, kız istemedikten sonra. Zorla olmaz bu işler ağabey, bırak bu bahsi dedim. Geçti gitti işte, Allah mesut etsin deriz o kadar. İyi öyleyse, madem unutabiliyorsun, çünkü unutmak biraz zordur. Bizim de başımızdan geçti, biliyorsun, neyse. Sustular. Necip sigarasının sonuna gelmişti. Sigarayı ayağıyla ezdikten sonra bakalım bir daha nerede ve ne zaman buluşuruz dedi. Londra'da bir konferans için toplanılmış dedi İzzet. Barış için. Ama bir netice çıkmamış. Savaşa devam. Evet dedi Necip. Balkan Harbi'nden beri. Neredeyse 10 yıl olacak. Savaşa devam. Elbet bu iş bir yerde düğümlenecek. Sonra çekiliriz çiftliğimize. Atlarla uğraşırız. Cirit öğretiriz yeni yetmelere. Evleniriz de. Söğüt'te nice güzel var. Görmesini bilene tabii. İzzet güldü. Yusuf için Esma baharla dirilen yer gök gibiydi. İşte bu sevda yeniden çiçekleniyor, mavileniyor, bulutlaşıyordu. Ve izinli olduğu o gün Söğüt'e böyle bahar vuruşları, sevda çarpıntılarıyla dönüyordu. Taşlık kayalı toprağı aşan bir başka Yusuf'tur, hafiflemiştir. Hatta uçabilir o tepeden o tepeye. Sevdiğine böylece daha kolay varır. Belki Yusuf'un gelişi Esma'nın içine doğar. Doğar da gümüş aynasına bakıverir. Oyalarını alnına döker, pencere önüne oturup kaz boynunu bir o yana bir bu yana büker. Bahar başlangıcıydı ama ayazdı ortalık. Rüzgar dağların doruklarından kara değerek kar kokusuyla birlikte geliyor. Şurada burada odun taşıyan çocuklar, kadınlar, ötede beliren alçacık damlardan ince bir duman yükseliyor. Şimdi evine varmalıydı. Kapıyı açan Esma olmalıydı, evin gelini. Alnına düşmüş oyalarıyla, içeride yanan ocağın sıcaklığı. Ocağın yanına onunla birlikte sokuluvermeli. Esmacık ekmekleri pişirmiş, sofrayı kuruvermiş. Ortalıkta sıcak ekmek kokusu. İleride allı morlu, kimi yayan, kimi atlı bir kalabalık seçti. Adımlarını hızlandırdı. Düğün alayına benziyordu bu. Belki mevlide yahut diş buğdayına giden kadın kalabalığıdır. Yahut ölü evine gidiliyordur. Ama yüreğinde gitgide büyüyen bir korku, Esma'yı kaybetme korkusu. Daha içini açmamışken, söyleyeceği sözlerden hiçbirini henüz söyleyememişken onu kaybetmek. Şimdi gençler hep askere gittiler. Geride kalanlarsa evli barklı insanlar. kocamış kadınlar, çocuklar bir de. Yok yok, bu bir düğün alayı olamaz. Düğünler bu mevsimde yapılmaz. Düğün yapılabilmesi için zaman bu zaman değil. Düşman buralardayken, memleket yaslıyken düğün dernek de neyin nesi? En gerideki kadına kocamış biri olduğundan cesaret bulup yaklaştı. Kadın ana sorması ayıptır ama bu alay ne alayıdır böyle? Kadın döndü, tepeden tırnağa süzdü bunu. Sen niye cephede mepede değilsin bakalım, kaçak filan mısın yoksa? Jandarmayım ben ana, jandarma, ne kaçağı, izinliyim de. Hele söyle, bu ne alayıdır böyle, ölen mölen mi oldu bilelim? Şöyle bir baştan bir başa yürü bakalım, ölüye gidene benzer miyiz? Yusuf terledi, Ayaz'da da terlenirmiş demek. Yürüyüp öteki kadınlara yetişti, tanıdık yüzler gördü. Bu muhtarın karısı Hafize ana değil mi, ta kendisi. Bak bak, koca konağın fitne tanımı da var. Hem bir doğru ata kurulmuş, şimdi bacaklarında bir güçsüzlük. Tanıdık çehreler bir bir geçip gittiler. Yine en gerideki yaşlı kadınla yan yana düşmüştü. Baktın mı, şen şakrak gidiyoruz işte. Nişana gidiliyor oğul, nişan alayı bu, kız evine gideriz. Yusuf'un yüreğinde bir ateş, besbelli Esma'ya söz kesilmiş. Bu onun mendil alayıdır, başka kimin olabilir? İşte süzme yoğurt torbaları, çerezler, kumaşlar gidiyor. Kız tarafı da hediyelerini hazırlamıştır. Esma ak bohçaları birer birer kapatmıştır. Damat için Osmanlı mendil de hazırdır elbet. Kenarlarına hangi oyaları, hangi çiçekleri işledi acep? Belki de dağ çiçeklerini, menekşeleri, baharları. Damat bunu yakasına takacak. Bu Esma'dır. Çünkü Yusuf'un rüyalarına giren en büyük korkusu buydu. Bir gün Esma'nın düğün alayına rastlamak. Gerçi bu nişandır ama ne fark eder? O kadıncağıza sorsa mıydı? Kadın ana nişanlanan kim? Kadın ana mutlaka Demirci Şemsi Efendi'nin kızı diyecekti. Yusuf ölmeliydi artık. Şimdi gözünün önünde yüzlerce mendil. Esma'nın elleriyle işlediği Osmanlı mendilleri. Sağlıklı, gür bıyıklı bir damat. At üstünde, yakasında mendil, çalımlı çalımlı sürüyor atını. Kafile ile arası epeyce açılmıştı. Kadın ana allı mollu şalvarıyla yorgun vücudunu sürüklüyor. Yusuf koşup yetişti. Kadın ana, oy gene mi sen? Yusuf gülmeye çalıştı, beceremedi. Damat kimdir ana? Kadın Yusuf'un duygularını besbelli sezmişti. Hemen cevap vermedi. Durdu, soluklandı. Tülbentini düzeltti. Gördün ya anasını, koca konaklar sahibi. Fıtna tanım, bu onun oğlu. Nafiz Bey mi? Nafiz Bey ya, tanıyorsun işte. Bu zamanda öyle bir konağa gelin giden kız yaşadı. Demek Nafiz Bey, Çömlekçi Musa'nın silkeleyip kapının dışına koyduğu Nafiz. Kendini beğenmiş, miras yedi. Menekşeli damat mendili demek onun cebine konuyor. Halayıklar, kalfalar, talihli kızmış şu kız. Kimmiş bu kız ana, adını de hele. Kadının ufak kara gözlerinde Yusuf'un yüreğini okuyan bir bakış. Hayatı yaşaya yaşaya kavramış bir ihtiyarcık bu. Diklenir gibi yaptı. Ne olacak söylersem, elin kızından sana ne? Var git yoluna hadi. Bak şuna, hala geliyor benimle. Hadi jandarma olmasan, bizim sokağın tekir kedisi gibi ardım sıra ne geliyorsun diyeceğim. Kadın ana. Kedi kovalar gibi eliyle boşluğu iteledi. Ayşe desem, Fatma desem ne olacak yani? A oğul, kendin öğrenirsin nasıl olsa. Şimdi deyiver ana, de ki ben de yoluma gideyim. Kafiledeki öteki kadınlar da dönüp dönüp Yusuf'a bakıyorlardı. İçlerinden taşkın sesli biri, ne istiyor şu jandarma şehime kadın diye seslendi. Muhtarın karısı, bu bizim Yusuf ayol dedi, Nazik Hanım'ın oğlu. Yusuf ezilmiş, sıkılmıştı iyice. Şehime kadın, bak dedi, meraklandılar. Hadi ben kızın adını diyeyim de sen yoluna git. Kızın adı Binnaz'dır, Çerkez kızı, bildin mi? Yok, tanımazsın, hadi yoluna. Yusuf derin bir soluk aldı, hafifledi, orada bir taşın üstüne çöktü. Arif Çelebioğlu'nun notlarından. Belediyede eski günlerin kokusunu taşıyan bir odada toplanmıştık. Amca bey, ben, belediye başkanı, kaymakam ve savcı bey. Amca bey ellerini dizlerine bırakmış, gövdesi dimdik, emir bekler gibi bir duruşu var. Kaymakam beyin elinde milli mücadeleye katılan Söğütlülerin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar. Onları bana uzattı. Bunlar adları bilinenler, bir de henüz tespit edilemeyenler var. İşine yarar herhalde. Kağıtlara göz attım. Bazılarının kimliklerinin karşısına birer vesikalık resimleri konmuş, bazıları resimsiz. Ahmet Sıtkı Savaşkan, baba adı Mustafa, doğum yeri ve yılı Söğüt 1309, ölüm tarihi 1976. Mehmet Ayvaz, baba adı Ali, doğum yeri ve yılı Söğüt 1311, ölüm tarihi 1978. Ali Bablaban, baba adı Hüseyin, doğum yeri ve yılı Söğüt 1314 ve ötekiler. Dömez'den, Dudaş'tan, Sır Hoca'dan, Çaltı'dan, Düzdağ'dan, Harmanköy'den. Çoğunun resimleri yaşlılıklarında çektirilmiş, gülmemişler hiç, gülememişler. Aksakallı yiğitler, kiminin soluk ceketine iliştirdiği madalyası da resminde görülüyor. Esnaftır, köylüdür, çiftçidir, çobandır bunlar. Resimlerle köy köy dolaşıyorum Söğüt'ü. Dalıp gidiyorum, çehreleri bana hiç yabancı gelmiyor. Bu sokaklar o zamanki Söğüt'ü yaşar gibiyim. Fenerlerin çıraların aydınlattığı geceleri düşünüyorum. Derken bir atlı araba geçiyor gecenin ortasından. ışığı alıp beni götürüyor. Birden kendimi Ankara'da buluyorum. Meclis binasının etrafı çıplak, ıslıklı bir rüzgar geziniyor. Kalın paltoları ve kalpaklarıyla gelenler gidenler. Mustafa Kemal'in otomobili Garp cephesiyle Ankara arasında gidip geliyor. Bazen de bir trendedir. Soluk soluğa koşuyor tren. Issız ovalardan, terk edilmiş gibi duran kerpiç yığınlarının arasından. Belki de bütün bunları resimlerden hatırlıyorum. Savaşın konuşulduğu ama savaşın dışındaymış gibi görünen oba evlerini, çardaklı bahçeleri. Kış geride kalıyor artık. Bahçeler yapraklarla gölgelenmiştir. Yüksek dallarda kuşlar ötüp duruyor ve görünmeyen bir bülbül. Garp cephesinde ise top sesleri, telefonlar, telsizler durmadan çalışıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları sarmaşıklı bir duvarın önüne çekilmiş, iskemlelere oturarak acı kahvelerini içiyorlar ve bir şeylere karar veriyorlar. Bir tarafta paşanın üstü açık, körüklü Ford arabası. Serin bir bahçedir burası, sık dallar, yaz sıcağını hafifletiyor. Ötede bir çardak, belki sarı bir gül dolanmıştır. Şurada bir ıhlamur ağacı, şurada defne. Atların benimsenmiş kokusu duyuluyor. Düzlüklerde, avlularda gezdirilen seçkin atların düzgün çizgileri gözümün önüne geliyor. Bahçıvan boylaşmış yaz otlarını biçiyor. Ortalıkta ot kokusu. Meclis binasının kapısından içeriye bakıyorum. Tahta sıralara yüz aydınlıkları düşmüş. Birden bir kalabalık dolduruyor içeriği. Tartışma sesleri, gürültüler, sıra kapakları vuruluyor. Sarık, fez, kalpak karışımı kıpırtılar. Uykusuz gecenin solgun yüzleri. Sigara dumanları Sakarya gibi kıvrım kıvrım. Düğüm şu sudadır, Sakarya'dadır. Düşman bu suyu geçecek mi, geçmeyecek mi? Ama Sakarya hiçbir şeyden habersiz akıp gitmededir. Kavaklar bir o yana bir bu yana eğiliyorlar. Derken yeniden kış. Karlı yollardan gelip geçen kara trenler. Garp cephesi kumandanları İsmet Bey çizmeleri yerlere kadar uzanan kaputu, kalın tokalı kemeri ve kılıcıyla beliriyor. Sonra Fevzi Paşa. Şu ölümsüz tepelerden biri gibi heybetlice duruyor karşımda. Trenler bir devin nefes alıp verişiyle geçiyor. Bir sessizlik kalıyor arkalarında. İstasyonlarda kürk yakalı paltolarıyla Mustafa Kemal ve arkadaşları taş binaların ılınmış odalarına dalıyorlar. Sonra acı kahveler zarflı fincanlarla getiriliyor. Kimi yerde bakır tepsilerle, kimi yerde tahta tepsilerle. Odalara girip çıkan askerler, kahyalar, bekçiler, hizmetkarlar bu büyük savaşta o günleri yaşamış insanlar olarak az da olsa rolleri bulunduğuna için için sevinerek yaşadılar. Döne döne ömürleri boyunca o günleri anlattılar. Tabii at bakıcıları, faytoncular, trenciler, ateşçiler de. Bütün bu insanlar nereye gittiler? Nasıl bir hayatta onlarınki? Mustafa Kemal Paşa'dan araba sürücüsüne kadar herkes için ayaküstü yaşadılar diyebilirim. Evet, ayaküstü yaşadılar. Gülmeleri, sevinmeleri de öyle oldu. Bahçelerde, kapı ağızlarında, duvar diplerinde, vagon penceresinde, yol üstünde resimleri çekilirken belki bir an için savaşı unutmuşlardır. Ama milli mücadelenin yaratıcıları hep bir cephe içinde yaşadılar. Ve çizmelerinden, kalpaklarından, üniformalarından asla sıyrılamadılar. Uykularında bile. 6. Bölüm. Atiye Ala saç üstünde gözlemeleri çevirirken Veli biraz ötesinde uysal, sessiz bir kedi görünümündeydi. İdadi çıkışında buradan geçerken gözlemenin kokusunu duymuş eve dalıvermişti. Halası sacın başında terli yüzünü tülbentiyle siliyor. Veli'nin gelişinden bu sofrayı birileriyle paylaşmaktan memnun. Ama bu duygusu günlük sıkıntılarla, gülümsemeyi unutmuş yüzüyle perdelenmiş her zamanki gibi. Söğütün içinde oturanlar göç etmeliymiş. Millet derlenip toparlanmaya başlamış bile. Ev kaldırmak, ev taşımak kolay mı? Hangi bir eşyayı alırsın, hangisini bırakırsın? Top altında kalacakmış buralar onun için. Düşman Yenişehir'den kalkmış geliyormuş işte. Enişten Dudaş taraflarına ev bakmaya gitti. Denkleri hazırlamaya ben yardım ederim halam. Atiye Hala keyifsiz yüzünü çatık kaşını düzeltmeden. Siz kendi evinizi toparlayabilirseniz ne âlâ dedi. Babam gitmem diyor. Hala pişen gözlemelerden birini maşayla tutup tencereye attıktan sonra delirmiş bu hafız. Ne diyecek bir başına? Camileri bırakamam diyor. Atiye Hala buna cevap vermedi. Sıkıntılı bir sessizliğe gömüldü. Veli'nin varlığını iştahla gözleme beklediğini unutmuş görünüyordu. Neden sonra tencereye işaret etti. Yesene. Veli tencereye uzandı. Hala çocuğun gözlemeyi iştahla ısırışını seyretti. Ah hafız ah, evleneydi ben de böyle iki ev arasında ezilmezdim. Gene çamaşırlar birikmiştir. Veli ağzındaki lokmayı yutamadı. Lokma olanca iriliğiyle avurduğunda öylece kaldı. Hani dilinin ucuna kadar gelmişti. Bizim düzenimize karışma, güç geliyorsa bu işler yapmazsın olur biter deyivermek. Demedi. Pençe pençe kızarmış yanaklarıyla öylece baktı. Atiye Hala çocuğun aklından geçenleri sezmişti. Ne var öyle bakacak? Bak şuna nasıl da dikleniyor. Kötü demedim ben. Doğruyu söyledim. Ama senin aklın ermez şimdi. Veli ağlayacak gibiydi. Lokmayı zorlukla yuttu. Gözleri daha da sulandı. Kalktı çarçabuk. Ben hayvanlara bakayım dedi. Halasının şaşkın, belki biraz pişman bakışları altında çarıklarını giyip dışarıya çıktı. Ahır karanlığında sarı öküzün, alacalı ineğin ıslak gözleri öylesine insanca bakıyordu ki. Hani içinden şu ineğin boynuna sarılmak ve kana kana ağlamak geldi. Ama onu da yapamadı. Önlerine saman koydu. Eğilip hıtır hıtır yemelerini seyretti. Anasını düşündü sonra, yumuşak fakat güçlü ellerini. Ocağa bir güzel tez yakıverişini. Hamur teknesinde hamurları alışkın elleriyle yuvarlayıverişini. Alnına düşen oyaları, şöyle içten oğul deyişini. Atiye Ala'nın çocuğu yoktu. Daha doğrusu doğup doğup ölüyorlardı. Sonuncusu 3 yaşını bulmuştu. Belki bu Yaşar denilmişti ama o da ölmüştü. Fazıl enişte ne olacak diyordu. Etrafımız çocuk dolu hanım. Biz de onları severiz. O daha iyimser, hayata daha yumuşak bakan biriydi. Sessiz, kendi halinde biri. Bağ bahçe işlerinden vakit buldukça arka odaya kapanır, bağlamalarıyla uğraşırdı. Bunları kendisi yapardı. Sabırla, bezmeden, türküler nakış nakış sarardı odayı. Boşalmayı bir an için unutmuş olan yaşlar gözlerinde yeniden kıpırdadı. Gözlemenin tadı ağzında acılaşıvermişti. Dışarıda ayak sesleri işitti. Fazıl enişte olmalıydı. Ahırdan çıktığında o kuyu başındaydı. Veli'yi görünce aydınlanıverdi yüzü. Ne o Veli, sen burada mıydın? Hayvanlara baktıydım. Geç kaldım, ben gideyim enişte. Koşup içeriden ayakkabılığının üstüne bıraktığı kitaplarını aldı. Halası sacın başından doğruldu. Veli'nin gönlünü almak ister gibi biraz zorlamalı bir yakınlıkla geldim enişten dedi. Geldi dedi Veli. Esmaların evi o sabah göçe hazırlanıyordu. Denk edilmiş eşyalar bir arabaya yükleniyor. Şerife Hanım, Esma, Şemsi Efendi yorgun telaşlı halleriyle kapı önünde bir görünüp bir kayboluyorlardı. Veli durup bakındı. Esma sırtına vurduğu koca bir bohçayla göründü. Veli o yana seyirtti hemen. Yardım edeyim Esma abla. Esma'nın gözleri ana gibi sıcak gülümsedi. Gel öyleyse al. Veli bohçayı alıp arabaya attı. Başka var mı? Var ya, benim çeyiz sandığı. Veli güldü. Niye gülüyorsun? Hiç. Kapıda Şerife Hanım belirmişti. Elinde mangalla. Yunan yaklaştı mı acaba Veli yavrum? Haberin var mı? Yok ana, ortalık asker kaynıyor işte. Gün ağrırken bizimkiler buradan sahra toplarını geçirdiler. İnönü taraflarına, gördünüz mü? Gördük ya dedi Şerife Hanım. Şu dağların ardında neler oluyor kim bilir.